Sayfa 236. 42. Louisa bu cinayet kabusunun ürkünç karanlığı içinde elleriyle bir şey arayarak hemen bilinçsizce döndü dolaştı. Neredeydi? Bu hayattaki cehennem kuyularının yine hangi derin diplerine düşmüştü? Elleriyle bu boş odada ne arıyordu? Ne olduğunu pek seçemediği o bir şey arıyordu. Galiba onu hayatın kapkara düşkünlüklerinden, cinayetlerinden kurtarmaya bir melek gelmişti. Fakat nereye kayboldu? Birdenbire kucağını yokladı. Boş buldu. Deminden orada ruhunu ısıtan tatlı, pek tatlı, hayatın bütün ağırlığını unutturacak kadar tatlı ve avundurucu bir şey vardı. Onu kucağından kim çaldı? Evet, onun bağrından bir melek doğmuştu. Elini alnına vurdu. Birden her şeyi hatırlar gibi oldu. Haykırmaya başladı. Ah çocuğum, çocuğum, ben ona ne yaptım? Zihni 5-10 saniye sislendikten sonra kendine geldi. Çocuğunu Saliha kadına vermiş, o da zembile koyarak cami kapısına asmaya götürmüştü. Hüngür hüngür yere kapandı. Yavrumu isterim, onu bana getirin. Kucağım boş kaldı, ruhum boş kaldı, varlığım boş kaldı. Şimdiye değin hiçbir şey sinirlerimi böyle içten bir sevgi titremesiyle çekmemiş, yüreğimi böyle tatlı bir sıcaklıkla doldurmamıştı. Yüreğimden doğan o küçük meleği istiyorum. İstiyorum. Allah aşkına onu bana getirin. Haykırışlarıyla boş odanın duvarlarına yalvarıyor, bütün evdekiler derin uykuda, hiçbir yerden cevap alamıyordu. Saliha kadının arkasından yetişmek için karanlık sofaya saldırdı. Fakat yine aklını başına toplamaya uğraşarak geri döndü. Öyle yarı çıplak bir durumda sokağa çıkılamazdı. Sarınmak için etrafında bir şeyler araştırırken düşündü. Karışık bir düş gibi pek acılı ve sıkıntılı dakikalar arasında belleğini yitirip yine buluyordu. Evet, şimdi apaçık aklına geldi. Saliha kadın ona, "Burası kalabalık bir semttir. Camiye çocuk bıraktığının farkına varan olursa," demişti kendine. O da, "Etrafına dikkatle bakarsın, kimse yoksa bırakırsın. Bir gören bulunduğundan şüphelenirsen, çocuğu yine geri getirirsin," cevabını vermişti. Şüphesiz bu cevap kendine Tanrı'dan gelmişti. İşte o böyle odanın ortasında ne yapacağını bilmez pek acıklı çarpıntılarla didinirken kapı açıldı. Saliha kadın içeri girdi. Eli boştu. Lemiye gözleri yuvalarından dışarı uğramış yarı çılgın bir atılışla kadının üzerine yürüyerek, "Hani çocuğum? Sokaklar tenhaydı, bıraktım. Nereye?" Unkapanı camisinin abdest musluklarından birinin üzerine çiviye zembille asıp kaçtım. "Ah hain kadın, çabuk şimdi koş. Bıraktığın yerden çocuğu al getir. Hemen şimdi. Soluk almadan bacaklarının bütün gücüyle koş. Yavrucağım neredeyse bulacaksın. Sonra seni kapı baca süründürürüm." "Aa hanım, deli mi oldun? Çocuğumu götür bırak diye yalvaran sen değil miydin? Ufacık bir kağıt yazıp masumcağın koynuna koyan sen değil miydin?" "Kadın, ben çıldırmıştım. Yaptığım deliliğin dehşetini şimdi anlıyorum. Hadi durma, çocuğumu bul getir." Saliha kadın soluk soluğa geri döner. Merdiven basamaklarını çifter çifter atlayarak kendini kah duvarlara, kah parmaklıklara çarparak avluyu bulur. Sokağa atılır. Yukarıda Loğusa'nın asıl en acılı sıkıntısı, en tehlikeli ağrısı şimdi tutar. Karşısındaki beyaz duvarda görünmez bir sinema makinesinden bir takım hayaller oynamaya başlar. Unkapanı camisi, abdest muslukları, çivide asılı zembil gözünün önüne gelir. Aç, kocaman, kara bir köpeğin içindekini yemek için zembile atıldığını görür. "Kovunuz, kovunuz, yavrucağımı parçalayacak." Haykırışlarıyla yardımlar ister. Bu tehlikeyi atlattıktan sonra sokaklarda şebek oynatan kara kuru, vahşi bir çingene ortaya çıkar. Zembili salla sırt ederek savuşur. O zaman Lemiye acınacak bir duygu sapıklığı içinde çırpına çırpına büsbütün kendini yitirerek, "Bırak onu, içinde çocuğum var, nereye götürüyorsun?" iniltileriyle hayalin arkasından koşmaya atılır. Sonra pek korkunç bir görünüş karşısında ürküntüye uğrayanlarda görüldüğü gibi avuçlarını yüz hizasından ileri uzatarak haykırır. "Çingene, çocuğumu viraneye fırlattı. Boş zembili sırtladı gidiyor. Aman, yavrumu aç köpekler paralıyor." Lousa böyle sancılar içinde saçmalarla dövünürken Saliha kadın eli boş, yaslı içeri girer. Çılgın ana, gözler dönmüş, saçlar çalı gibi dikilmiş bir isterik durumda. Karı, hani ya çocuğum? Saliha umutsuzca iki avucunu birbiri içinde sıkıp ağlayarak, yok hanım yok, zembili astığım çiviyi bomboş buldum. Sonra ne yaptın? Oraları dört döndüm. Rast geldiğim birkaç kişiye burada zembildeki çocuk ne oldu diye sordum. Çıldırmış sanarak bana kimi güldü kimi acıdı. Ah alık cadı, niçin bulamadın çocuğumu? Nasıl bulayım hanım? Ben buradan gördüm. Ne gördün? Bir koca çingene zembili aldı gitti. Ben o sokakları bütün bütün dolaştım. Ne çingene gördüm ne Yahudi. Kör karı, niçin görmüyorsun? Yavrucağımı sokaklara attın da geldin. Aa, üstüme iyilik sağlık. Sen ne dedinse ben onu yaptım ayol. Ayaklarım kırılaydı da gitmez olaydım. Niçin görmüyorsun? Sonra çingene kundağı zembilden çıkardı bir viraneye attı. Saliha kadın dikkatli dikkatli Loğusa'nın yüzüne bakarak, ben sokaktayken bir şey görmedim de kapı kapalı ki, pencere örtülü, sen buradan orasını nasıl gördün? Gördüm diyorum işte sana, gördüm. Şimdi burada seni nasıl görüyorsam işte bana öyle gözüktü. Ah ah, sana başka bir hal oldu, galiba al bastı. Karı, ben al mor bilmem, git çocuğumu getir. Ben gideyim sana bir hekim getireyim ya da bir hoca. Ben koca istemem, yıkıl karşımdan. Destur, aman Allah, ben koca demedim ki, hoca dedim. Getireyim de sana bir güzelce nefes etsin. Koca istemem diyorum, karı çenen tutulsun. La havle la kuvvete. Bu da kocayla bozdu. İstesen de ben sana kocayı nereden bulacağım şimdi? Nikahsız çocuk doğurmanın sonu işte buraya çıkar. Babası kabul etmez, anası kabul etmez. Sokağa bırakırsın, sonra çocuğum diye çıldırırsın. Lemiye saçmalamalarını, abuk sabuk haykırmalarını arttırınca Saliha kadın şaşırdı. Lusa'yı yalnız bırakıp savuşmasını da vicdanına yediremedi. Gitti. Nevhayal'le şaheseri döşeklerinden kaldırdı. O gece olup bitenleri birer birer anlattı. Onları da büyük bir üzüntü ve telaş aldı. Çünkü bu üç kız birbirinin sıkı fıkı dert ortağı ve felaket kardeşi demekti. Ortada işlenmiş bir cinayet vardı. Şimdi onu nasıl kapatacaklardı? Dünyaya babasız bir çocuk geliyor, sonra yavru ortadan yok ediliyor. Lemiye bu ikinci cinayetiyle kendini adalete karşı çok fena bir duruma düşürüyor. Bundan saf Saliha kadına da büyük bir sorumluluk payı ayrılıyor. Zabıta bu işten biraz koku alırsa araştırmaya girişecek, soruşturmalar başlayacak. Her biri birer türlü olgularla aile evlerinden kaçmış bu üç kızın bir dam altında toplanmaları, pek çok kötü yorumlara, dedikodulara yer verecek. Nev hayaliyle şaheser ağzını sıkı tutması için Saliha kadına tembih üstüne tembihten sonra ihtiyar bunak bir hoca getirip kefareti budur diye Lemiye'ye nefes ettirdiler. Odaya yabancı kimseler kabul etmezler. Lusa'nın ilk sinir nöbetleri yatışır. İki arkadaşı birkaç gün yanından ayrılmayarak türlü öğütlerle onu avundurmaya uğraşırlar. Çocuğun o kadar kısa bir zamanda zembille birlikte kayboluşunu, büyütülmek için bir hayır sahibi, bir evlat meraklısı tarafından alınmış bulunduğu biçiminde yorumlarlar. Saliha kadın, her gün un kapanı camisi dolaylarında dolaşarak, kuşku uyandırmadan, sakıntılarla, araştırmalardan, incelemelerden geri kalmaz. Fakat ne yazık ki öyle bir şey görene rastlanmaz. Lousa'nın didişmelerini, çırpınmalarını, haykırışlarını şimdi içli bir durgunluk, derin bir kuruntu izler. Yemez, içmez, düşünür. Günden güne sararır, solar. Gözleri boşluklarda durmadan bir şey arar. Başkalarına görünmeyen kişilerde görülüyormuş gibi, kimi kez anlaşılmaz bir dilden bir iki sözcük mırıldanır. Bulunduğu evrenin dışında bir düş dünyasının sıkıntılar içinde yaşar. Kimi sabah ağlayarak uyanır. Ne olduğunu soranlara, zembili çividen alıp giden korkunç çingeneyi gördüğünü söyler. O çivi, o zembil, o çingene, bu üç hayal, onun acılarla dolu ruhunun ufkundan hiç kaybolmaz. Uyanıkken düşte durmadan, hiç durmadan onları görür. Kimi kez nevhayalle şahesere söyler. Ah Sahire'yi göreydiniz. Ne güzel, ne melek kızdı. 43. İlkbahar Türk pazarında Haşmet Bey, Lemiye'den sapartıyı yedikten sonra biraz şaşaladı, bocaladı. Bir skandal çıkacağından korktu. Fakat hiçbir yerden kaygı verecek bir ses çıkmayınca kadın düşkünü ihtiyar yine eski kendini bilmezliği ele aldı. Bu kez de nevhayalle şahesere sırıtmaya başladı. Kızlar çok kurnazlaşmışlardı. Ağır duruyorlar. Hiç yüz vermiyorlardı. Çünkü direktörün pek bayağı bir ayartıcı olduğunu öğrenmişlerdi. O ihtiyarlığıyla birlikte müdür bey, sevda mesleğinde her yeni tatlıdır kuramcılarındandı. Kandırabildiğini çarpıyor ve sonra değiştiriyordu. Evlenmede, sevişmede bir kadınla uzun süre yaşamanın birkaç yönden felaketlerini bilen bir filozof kesilmişti. Günaha soktuğu kadınlara da tövbe yoksulu edecek bir eli açıklıkta bulunmuyor, ellerine pek az bir şey vererek savuyordu. Ucuzca gönül eğlendirmesi, esnafça alışveriş. Haşmet Bey, insanları ayartan ve ayartılan olarak iki sınıfa ayırır. Kendinin birinci sınıfın ileri gelenlerinden bulunmasına çaba gösterir. Dünyada mutluluk denilen şeyin bu olduğunu, yani başkalarının zararına yaşamak fenini iyice kavramaktan başka bir şey olmadığını bilirdi. Artık nevhayalle şaheser için Haşmet Bey'in ne sevdasına ne parasına ihtiyaç kalmamıştı. Mağazaya öyle cepleri şişkin, yürekli, ateşli, gözleri tok müşteriler dadanmıştı ki, fakat bu iki kızın içinde yaşadıkları, ticaret aleminde gördükleri denemeler, tanığı oldukları olaylar, her gün yeniden yeniye etraftan dinledikleri hikayelerle gözleri öyle açılmıştı ki, küçük bir sürçmenin ne büyük felaketlere kapı açacağını biliyorlardı. İkisi de birer Medya Hanım olmak istemiyorlardı. Bu kötü ün, içindeki yalancı zenginlik, fakat gerçek düşkünlüklerden ve sefaletten korkuyorlardı. Dünyada her şeyin başı para olduğunu anlamışlardı. Fakat şöyle böyle para değil, insanlar arasında bolluk içinde keyfine göre yaşamak için bir servet kümesi gerekti. Bu da gence, yaşlıya, şuna buna sevda satarak toplanamazdı. Bu servet kümesinin nasıl bir beğenilen, iyi sayılan ticaret yoluyla toplanabileceğini bilmiyorlar. Fakat şans dedikleri talihlerden çeşidini pek kestiremedikleri olağanüstü bir lütuf bekliyorlardı. Evlenmeye lüzum kalmadan nevhayalle Süha Pertev birbirinden istediklerini aldılar. Evlenme göreneği altında bir erkek bir kadının ömürler boyunca birbirine bağlanmadıklarını iki taraf için de pek ağır buldular. Çünkü evlenme kadınla erkeğe karşılıklı hiçbir kesin bağlılık sağlamıyor. Belki işlenen günahı daha da ağırlaştırıyor. Çünkü evlenmemiş bir erkeğin çapkınlığı, kocasız bir kadının iffetsizliği, yalnız kendi nefislerini ilgilendiren bir ahlaksızlık oluyor. Bundan utanç duyarak ölecek ya da öldürecek kadar kimseye bir leke sıçramıyor. Niçin günahsız bir koca ya da bir masum kadını neden hayat eşinin aldatmasından dolayı kötü ad kazanmış olsun? Niçin böyle bir aldatmanın erkekten çıkışına bir çeşit göz yumuluyor da neden kadına bu hoşgörüyle bakılmıyor? Eğer insanlık için bu bir gerçek lekeyse, en uygar ülkelerde bu kirden uzak kalabilen ailelerin sayıları azın azıdır. Demek çoğunlukla bu kötülükle lekeli. Demek ne yasalar, ne töreler, ne evlenme bunun önüne geçemiyor. Böyle şeyler oluyor, durmadan oluyor. Çoğu da gizli kalıyor. Uygarlık ilerledikçe ve kadın her şeyde hukukça erkekle omuz öpüşmekte başarı gösterdikçe, mesele eski korkunçluğunu ve ayıplığını yitiriyor. Avrupa romancıları, tiyatro yazarları bu yolda ortaya öyle korkunç, öyle iğrenç gerçekler döktüler, öyle tüyler ürpertecek çirkin aldatma olayları tasvir ettiler ki, uygar ailelerden bulunduğumuz için insan birbirinin yüzüne bakmaya utanır. İnsanlık gittikçe böyle şeyleri kanıksıyor. Kabahat pek gerici olan eskilerde mi, pek serbestleşen yenilerde mi? Kötülük ortada. Bunun iyileştirilmesi yollarını bulmak için insanlığın büyük kafaları düşünüyor. Bunu geçen yüzyılda düşünmüşlerdi. Ondan önceki de, daha önceki de. İş, düzelmeye doğru arpa boyu ilerlemek değil, tersine gittikçe fenalaşmakta ve fenalaşmaktadır. Bundan 300 yıl önce Molière'in yazdığı komedyalardaki aldanan kocalar, o gülünç aile faciaları, çağdan çağa değişen moda, kılık ve alışkanlıklardan başka bütün geleneksel hastalıklarıyla, günahlarıyla sürüp gitmektedir. İnsanlık bir tiyatro sahnesi önünde seyirci olarak yüzyıllardan beri kendine güler. Kime güldüğünü, niçin güldüğünü bilmez. O kendi başına gelenlerden böyle bir zevk ve neşe payı çıkarmakla avunur. Gelecek yüzyıllarda Molière'ler, Molière'leri, Zola'lar, Zola'ları, Mopasanlar, Mopasanları izleyecek. Biz aynadaki yansımamıza durmadan güleceğiz. Ya da öfkelenerek yazarı ahlaksızlıkla, pornografiyle suçlayıp perde arkasında yine günahımızı işlemeye koyulacağız. Suçlarımızı daima ikiyüzlülükle onarmak zavallılığından kurtulamayacağız. Kimi kez aynı haksızlıkla hasta bulunanların bu çeşit tiyatro oyunları ve tasvirler karşısında gülmeleri kadar gülünç bir şey düşünülebilir mi? Dünyanın birçok tuhaflıkları içinde bu da bir çeşit iyileştirme yolu değil mi? İlkbahar Türk pazarı işçi hanımları böyle düşünüyorlar ve yan ceplerinde bu sorunlardan bahseden kapları yıpranmış Fransızca büyük romanlar taşıyorlar. İşsiz dakikalarını o sayfalardan bilgilerini genişletmekle geçiriyorlardı. Bir gün Nevhayal şaheser'e dedi ki, "Fuhuşta dilediğini yapmak bakımından kadınla erkek arasındaki sonsuz farkı düşündükçe en önce aklıma neler gelir bilir misin?" "Bilmiyorum, söyle." "Genel evler. Erkekler için böyle bir gereksinme düşünülüyor da kadınlar için neden bu şeyin ağza alınması bile büyük bir cinayet, korkunç bir terbiyesizlik sayılıyor? Bunu mu diyeceksin?" "Hayır. Eski çağlarda Pompei'de bu dediğin varmış. Yani genel evlerde güzel delikanlılar sermaye, kadınlar da müşteri olarak bulunuyorlarmış. Herhalde ahlaklar da şimdikinden berbatmış. Eğer tarih bir tekerrürden ibaretse, bugünkü uygar uluslar da böyle son sınırına dek bozulduktan sonra düzeleceklerdir. Henüz çağımızda genç kızların erdemliklerini tapınaklarda kurban etmeleri ibadet sayılmıyor." "Of, of, sus. Ne kadar asrileşmeye uğraşsak daha çakşırı, kavuğu, pabucu dün çıkarmış saf adamların kızlarıyız. Dedelerimizden bize geçmiş iç saflıklarımız var. Uygarlık törpüsüyle bunları inceltmeye uğraşırken doğal olarak ahlakımızla birlikte aşılanıyor." "Bana lakırdımı şaşırttın. Bilmem niçin genel evlerden söz ediyorsun?" "Evet, erkekler için bu ad altında fuhuş yerleri açmışlar. Kanun bunu bir gereksinme sayarak hoş görmüş. Kamu ahlakı da göz yummuş. Belediyeler vergilerini alıyorlar. Burada bir çeşit ticaret biçimine girmiş. Salgın hastalıkların kaynağı olan bu yerlere karşı yalnız bazı sağlık ve korunma sınırlamaları koymaktan başka türlü yollar düşünen hiç yok." "Başka ne yapılır ki?" "Ne mi yapılır? Öyle yerlere her erkek gidememeli. Öyle bir eğlencenin parasını elde eden erkekleri bu isteklerini yapmaktan kim alıkoyabilir? Kanun, özgür ülkelerde kanun bireylerin bu derece özel keyiflerine karışabilir mi? Hay, kanunlar genel esenliği, kamu iyiliğini sağlamak için bir takım keyfe göre yapılan haksızlıkların ortadan kalkması amacıyla konulmaz mı? Bir ülkenin öbürüne gideceğin zaman sizden yol kağıdı soruyorlar. Niçin? Bunda güvenlik ve genel esenlik adına düşünülmüş siyasi ve benzeri birçok nedenler var. Kanunların konmuş nedenleri kamunun esenliğine bağlıysa, öyle fuhuş yerlerine girmek isteyen erkeği kanun kapı önünde durdurarak, "Efendi, burası evlenmemişler içindir. Kimliğinizi gösterip evli olmadığınızı ispat etmeden içeri giremezsiniz," demelidir. Bunu demedikçe genel esenliği düşünmüş olmaz. Bu hoşgörüdeki haksızlığı bir de karşıtıyla ispat edeyim. O fuhuş yuvalarındaki sermayeler içinde kocalı kadınlar bulunduğu ortaya çıkarsa, o zaman kıyamet kopar, değil mi? Davanın birincisi için uygun bulurcasına bu susuş neden? İkincisi için kopan öfke kaynayışı, gösterilen şiddetler niçin? Ne olacak? Biz yine bu sorunda da erkeğin şiddet ve barbarlığıyla kadının güçsüzlüğünü, zavallılığını görüyoruz. Kadınlar seçme ve seçilme haklarını kazanarak yasama organları arasına girince, kanunun müsaadesi ve ahlakın hoşgörüsüyle fuhuşu kendilerine eğlence yapan erkeklerden edep, insanlık ve hukuk adına çok şeyler soracak. O çeşit gereksinmeleri araştırmalara, denetlemelere bağlayacak. Elinde belgesi olmayan beyler, efendiler öyle yerlerden içeri adım atamayacaklardır. Yoksa erkeklere özgü yerlerin yanında Pompei'dekilerin benzerleri de açılacaktır. Artık özgürlük, eşitlik sözcükleri aptalları kandırmak için kurnazların elinde oyuncak olmaktan kurtarılmalıdır. Bu ahlak devrimini umarım ki biz kadınlar yapacağız. Evli erkek aldığını, bulduğunu, hep kazandığını meyhaneye, genel eve götürsün. Zavallı kadın çocuklarıyla birlikte mangal başında pineklesin. Bir sağan yavan pırasa yesin yatsın. Yağma yok artık, illallah. 25. ayrımın sonu, sayfa 245.